Fahri kainat, Habib-i Huda, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, âl ve ashabının, enbiyâ-i izam, pîran-ı kirâm efendilerimizin ruhlarına, manevi huzurunda bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin, geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı vakitler olsun çok kıymetli kardeşlerimiz. Gerçekten Hüdayi Camii'nin çok ayrı bir ruhaniyeti, ayrı bir feyzi var. Böyle ikramdan sonra camiye gelirken maşallah camimiz dolmuş. Şöyle arkadan bir seyrettim. Böyle çok tatlı, herkes kendi halinde, herhalde gönüllerini Hakk'a vermişler. Kimi kardeşler tefekkür halinde, kimisi tesbihiyle meşgul. Camide ayrı bir feyiz, ayrı bir ruhaniyet var. Niyetler güzel olunca, duygular beraber olunca, Allah onları diğer kalplere de yansıtıyor. Kalplerden kalbe akışlar, gözlerden gözlere ayrı feyizler, bereketler akıyor. Onun için zaman zaman o meşhur duayı hep okuyoruz. Allahümme la tuferrik cem'ana hâdâ illâ bi zenbin mağfûr ve amelin salihin makbûl. Ya Rabbi şu güzel topluluğu günahları affedilmeden, amelleri makbul olmadan birbirinden ayırma diye. Ve ondan sonra da yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yine bütün ümmetine, ümmet için öğrettiği bir dua var. Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina vehdina sübüleselam. Ya Rabbi kalplerimizi daima birleştir, işlerimizi daima güzel eyle. Ve aslih zâte beynina vehdina sübüleselam. Bizlere daima selam yollarını, güzel yolları göster. وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Ya Rabbi bizi daima karanlıklardan kurtarıp aydınlıklara daima, imanın aydınlığına, tevhidin aydınlığına, taatın aydınlığına, ilmin aydınlığına sayabiliriz böyle, güzel ahlakın aydınlığına bizleri ulaştır. وَبَارِكْ لَنَا فِي اَسْمَائِنَا وَاَبْصَارِنَا وَاَزْوَاجِنَا Ya Rabbi kulaklarımıza, gözlerimize, aile hayatlarımıza hep kendi lütfundan, kereminden bereketler eyle diye Efendimizin öğrettiği güzel dualar var. Aslında bütün bunlardan belki bizim birkaç haftadır hep devam ettiğimiz sohbetlere bir yol açılıyor. O da bu din toplu olarak yaşanan bir din. Toplum olarak yaşanan bir din. Allah kendilerine hayırlı, bereketli, uzun irşat ömürleri versin. Uzun bir zamandır, aşağı yukarı ta burada ben 2025'in 9. ayında bu konulara başlamışım. Hizmet bölümüne, Hakk'a davet diye güzel örnek olmak, İslam'ın güler yüzünü göstermek, irşadı terk etmek hazin bir akıbettir. İlim ve Kur'an hizmetleri, sonra içtimai hizmetler olarak yaratılana şefkat, infak, Allah yolunda gayret, matemlerin civarında bulunmak, Müslümanların dertleriyle dertlenmek, dul ve yetimlerle ilgilenmek diye Faziletler Medeniyeti adlı eserinden Muhterem Üstad'ın devam ediyorduk. Hep burada gördüğümüz kadarıyla şu belki neredeyse 6-7 aydır konuştuğumuz konu hep İslam'ın içtimai yönü. Yani yeni tabirle biraz daha toplumsal yönü. Çünkü Cenab-ı Hak müminlere evet ey müminler diye hitap ediyor ve bize bir ayrı hitabı var. Kuntum hayre ümmetin. Siz fert fertte Allah'la ilişkiniz var ama siz bir toplu olarak, müminler topluluğu olarak bir öncü ümmetsiniz, öncü topluluksunuz. Hayırlı bir ümmetsiniz. Ha, bugün hayırlı bir ümmet miyiz, izzetli bir ümmet miyiz yoksa zelil bir ümmet miyiz? O ayrı tartışılır. Ancak Cenab-ı Hak, siz izzetli, öncü bir ümmet olmanız gerekiyor. Allah'ın bizim için takdir ettiği ümmet olmak bu. İzzetli ümmet olmak, öncü ümmet olmak. Ümmet zaten öncü topluluk demek. Hayrın önderi olmak, şerri önleyen bir ümmet olmak. Te'muruna bil maruf ve tenhevne anil münker. Yani bu ümmetin sözünü geçtiği bir zaman varsa, o zamanda iyilikler emredilir, kötülükler önlenir. Ama bugün iyiliğe emretmek de maalesef biraz böyle hani adeta suç gibi ya. Bir insana gitseniz de ya şu işi yap deseniz ne karışıyorsunuz, ben özgürüm diyor. Birkaç defa sohbetlerimde arz ettim değerli kardeşlerim. Günah işlemek özgürlüğü verilmemiş insana. Öyle bir özgürlük yok. Ben özgürüm deyip de insan günah işleyemez. Ama kim için söylüyorsun bunu? Mümin için söylüyorum. Allah'a inanan bir insan için Rabbi böyle bir özgürlük vermemiş insana. Onun için de Allah'a kul olmak mesuliyetimiz var. Allah'a kulluğun da iki boyutu var. Yaratana tazim tam manasıyla. Semina ve ta'na deyip onun her emrine teslim olmak, sonra yaratılana şefkat diye ifade ediliyor. Tazim li emrillah ve şefakatü li halkillah. Dolayısıyla insan kendi özel kanalıyla bir taraftan Rabbine bağlı, her kulda özel bir kanaldan bağlı. Hiçbir kul başka bir kulun üzerinden değil. Her kula Rabbimizin kapısı açık. Her gönlede ayrı bir tecelli var. Ama diğer taraftan her kul da Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatına ayrıca bağlı. Rabbimize bağlıyız, onun mahlukatına bağlıyız. Mahlukat deyince bütün yaratılanlar, insan, hayvanat, nebatat, hatta cemadat. Zaman zaman sohbetlerimizde arz ediyorum. Cemadatla ilgili ayrı bir sorumluluğumuz, hukukumuz var. Niye? Sizin şey dediğiniz hiçbir şey yok ki Allah Teala'yı tesbih etmesin. Ama siz onu anlamıyorsunuz, onu bilmiyorsunuz. Evet, bizim dışımızdaki diğer varlıkların, yaratılmışların da her birinin kendi tesbihi var. İnne fî halkı semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli vel nehâr le âyâtin li ulil elbâb. Yerlerin göklerin yaratılışında şüphesiz o ince akıl sahipleri için de çok ince hikmetler vardır. Eğer Yunus Emre olursanız, çiçekle farklı konuşursanız, Şah-ı Nakşibend olursanız, sokaktaki köpekle biraz daha farklı temasınız olur. Bayezid-i Bistami olursanız, kedi cübbenize konur, aman rahatsız etmeyeyim şunu dersiniz, cübbenin kenarını kesersiniz, o yırtı cübbeyle de cemaate katılırsınız. İslam böyle bir güzellikler getiriyor insanoğluna. Ama bugün insan gerçekten de dünya İslam'a muhtaç. Müslümanlar da güzel Müslüman olmaya muhtaç. Evet, dünya İslam'a muhtaç ama Müslümanlar da güzel Müslüman olmaya, Allah Resulü'nün yetiştirdiği sahabiler gibi güzel Müslüman olmaya muhtaç. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla. Çünkü Allah Resulü bütün nesilleri inşa etti. Gençler ayrı bir güzeldir Allah Resulü'nün yanında. O genç sahabiler var hepsi. Ayrı ayrı güzeller. Hanımlar ayrı, Efendimizle çok daha farklı hukukları var. Böyle gün geliyor, onun da siper oluyorlar. Nesibe Hatun gibi. Başka zaman geliyorlar, mescitte onun arkasında gözyaşıyla namazlarını kılıyorlar. Hepsinde Allah Resulü'ne özel bir bağ var. Onun için kıymetli kardeşlerim, hani sözlerimi biraz açtım ama İslam hem ferdi olarak Rabbimizle çok ince, deruni bir bağ kurmak, ona kalp nazargâh-ı ilahi diyoruz. Allah'ın hep kalbimize nazar ettiğini hissederek böyle iç dünyamızda ve huve ma'aküm eynema küntüm şuuruyla insanın Rabbi ile bir alaka kurması, diğer taraftan da Allah bu dünyaya beni yeryüzüne halife olarak gönderdi. Yeryüzünün her güzelliğini inşa etmek benim vazifem diyerek bir anlayış içinde olmak. İşte bunun için de Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Üstadım bu Faziletler Medeniyeti isimli o güzel eserinde böyle kademe kademe bizim toplumsal yönümüzü, içtimai yönümüzü ile ilgili gerek ayet-i kerimeleri, gerekse hadis-i şerifleri önümüze koyuyor. Hani bazen bu konuları konuşurken acaba diyorum cemaatten şöyle bir ses geliyor mu? Hocam dünyada kıyamet kopuyor Allah aşkına. Bir taraftan bir neler var neler. Siz bize hasta ziyaretini anlatıyorsunuz. Fakirler hizmet etmeyi anlatıyorsunuz. Değil mi ki cemaatim diyorum. Sonra da diyorum ki ya bir deprem olsa ne yapıyoruz? Deprem oluyor bir taraftan. Karnımız acıkıyor. Yemek de yiyoruz. Deprem sabahı çorba dağıtıyoruz. Bedene ihtiyacı var. Kıyamet kopuyor dünyada ama bedeninde ihtiyaçları var. Diyorum ki kıyamet kopsa da ruhun ihtiyaçları da bitmiyor. Evet. Ruhun ihtiyaçları da bitmiyor. Manevi sorumlulukları da bitmiyor. Hani deprem deyince bir hatıramı anlatayım. Birkaç sene evvel o Maraş depreminde birkaç gün sonra Malatya'ya uğramıştık. Orada çok salih bir güzel insanla konuşuyoruz. Dedim ki hocam ne oldu depremden sonra ne yaptınız? Vallahi Abdullah hocam dedi deprem oldu attık kendimizi dışarıya. Ama gecenin yarısı. Sokakta da kar var. Sonra baktım dedi namaz vakti geldi. Su yok ama dedi sokak kar dolu. Güzelce gittim, karları erittim, abdestimi aldım, karlar üzerinde de namazımı kıldım. Allah bana bir hayat verdi, içeride kalabilirdim. Dışarı çıktığıma göre kulluk mesuliyetim devam ediyor dedim diyor. İçeride kalmadım ben. İçeride kalabilirdim de. Ama Allah bana bir hayat verdi. Şimdi nefes alıyorsam Allah'ın benim üzerindeki hakkı devam ediyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, hayat çok farklı şekillerde tecellileri olur. Bizim İslam'ın bütün emirleriyle ilgili sorumluluklarımız da önemlidir. Böyle efendim burası o kadar önemli, şu daha önemli yok. Merhum Musa Topbaş Efendi Üstadımız bir gün seyahatte dedi ki, emrin büyük küçüğü olmaz. Ne olur? Emir verenin büyük ve küçüğü vardır. Allah'ın emrettiği her şey büyüktür. Resulullah'ın emrettiği her şey büyüktür. Allah Resulü giderken uyu kardeşim diyorsa o anda uyuyacaksın. Kalk diyorsa da kalkacaksın. Yürü diyorsa yürüyeceksin. Yok şimdi uyku zamanı değil deme hakkımız yok. O bize ne zaman neyi emrediyorsa onun emrettiği zamanda emrettiği şekilde emrini yerine getirmekle mükellefiz. İslam'ın hiçbir güzelliğinin modası geçmez. İslam'ın hiçbir güzelliği gündemden düşmez. Niye? Allah Teala emir etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önümüze koymuş. Artık hocam biz oraları geçtik. Şimdi zaman zaman böyle bir takım İslami hassasiyetlerimizi konuşurken bazıları diyorlar ki hocam daha siz oralarda mısınız? Elbette oralardayız diyoruz. İslam neredeyse biz oradayız diyoruz. Siz farklı yerlere savrulabilirsiniz. Farklı yerlere savrulabilirsiniz ama İslam neredeyse biz orada duracağız. Kendi gittiğimiz yere İslam'ı böyle bir tarafına alarak götürecek halimiz yok yani. Niye? Allah bir vahiy indirmiş. Resulullah önümüze bir örnek olarak bir takım ölçüler koymuş. Öyleyse biz onlara uymak durumundayız dedikten sonra bugünkü konumuz ne hocam? Bugünkü konumuzu da bu Allah dostu güzelce yazmış yine. Muhtaca, borçluya, yolda kalmışa yardım etmek. Evet, bugün belki gündemdeki konularda sorsam böyle, siz birisine borç verir misiniz? E hocam veriyoruz, ödemezler der herkes. Niye? Çünkü o noktadaki hassiyetlerimizi kaydediyoruz. Ama İslam'ın o noktadaki yönlendirmeleri bizim önümüzde hep duruyor. Hep duruyor yani. Biz onları kaybetsek ya toplum olarak, yani hakikatini yaşayamasak da Allah Resulü'nün tevcihleri, Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri'nin bu noktadaki emirleri kendi yerinde duruyor. Biz onlardan uzaklaşıyoruz, anlayamamışız, yapamamışız. Sonra da artık tamam onların zamanı geçti, bu zamanda onlar uygulanmaz diyoruz. Yok. Her zamanda İslam'ın her emri gerçek müminler için uygulanabilecek bir vasattadır. Kitapta böyle buyuruluyor. Allah Teala bu alemi imtihan için var etmiş ve insanları da pek çok hikmete bağlı olarak farklı seviyelerde yaratmıştır. Ayet-i kerimede buyruluyor ki, Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların maişetlerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine iş gördürmeleri için de kimini kimini derecelere üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden çok daha hayırlıdır. Dolayısıyla insanlar hem kalbi olarak, hem maddi olarak, hem fiziki olarak çok daha farklılıklarda yaratılmıştır ki Cenab-ı Hak insanları birbirine ihtiyaç içinde bir hayatı sürsünler diye. Hakikaten de insan müstani olduğu zaman azgınlığa da düşüyor. Ayet-i kerimede geçiyor ya, اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَتْخَا اَنْرَ اَوْسْتَانَ Benim kimseye ihtiyacım yok diyen insan ya kibre düşüyor veya daha da azgınlığa düşüyor. Haşa, Cenab-ı Hak'tan da kendini soyutlamaya başlıyor. Onun için Allah Teala اَنْتُمُ الْفُقَرَى diyor. Hepiniz muhtaçsınız. Hepiniz muhtaçsınız. Doğduğumuz gün bizi bir insanın kucağına almasına muhtacız. Öldüğümüz günde yine birkaç müminin omuzunu alıp bizi toprağa koymasına muhtacız. İki muhtaçlık içinde geçiyor hayat. Ne doğduğumuz gün hayatı kendimiz devam edebiliyoruz, ne de öldüğümüz gün kabre kendimiz gidebiliriz. Onun için insan insana muhtaçtır. Muhtaç olmayan yok kıymetli kardeşlerim. Muhtaçsak o zaman muhtaç olduğumuzun farkındaysak ayrıca biz de muhtaç olanların farkında olmalıyız. Ben muhtaçsam muhtaç olanın da farkında olmalıyım diye düşünmek gerekir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de en fazla Rahman yani çok merhamet eden ismi şerifini telakkin etmekte. Merhamet ne peki? Merhamet sende olanı olmayana ikram etmektir. Bazen maddi varlıktır bu, bazen manevi varlıktır. Ne varsa. Evet. Diğer bir ifadeyle merhamet, başkalarının mahrumiyetini telafi maksadıyla onların yardımına koşmaktan ibarettir. Bu sebeple de imanın lezzeti merhametle hissedilir. Evet. İmanın lezzeti merhametle hissedilir. Merhametin meyvesi de muhtaçlarla dert ortağı olmaktır. Muhtaçlık bazen bir teselliye insanın ihtiyacı vardır. Bazen bir selama ihtiyacı vardır. Bazen bir bardak suya ihtiyacı vardır. Bazen bir ufak probleminin halledilmesine ihtiyaç vardır. İhtiyaçlar çeşit çeşittir. İşte merhametli insanlar da o ihtiyacı fark ederler. Bazen giderler, böyle vakitlerini verirler, bir insanı dinlerler. O da oh der, bugün derdimi anlattım der, huzur bulur. Bazen bir insanın belki bir tebessüme ihtiyacı vardır. Bir kenarda ağlıyordur, başını okşuyordur. Üzülme derler, üzüntüsünü giderirler. O da merhametin başka bir tecellisidir diyelim, başka bir tarzıdır. Cenab-ı Hak hepimizi, değerli kardeşlerim, hakikaten merhamete ehl eylesin. Yani merhametten yoksun olmak çok büyük şu dünyada acı bir şeydir yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sahabisine öyle diyor. Allah senden merhamet aldıysa ben sana ne yapabilirim ki diyor. Hani o da şunun için söylüyor Efendimiz. Efendimiz bir çocuğu böyle kucağına almış, seviyormuş. O sahabe de gelmiş, ya Resulallah benim 10 tane çocuğum var. Hiçbirini kucağına alıp almam böyle. Ben deyince Efendimiz Allah senden merhameti aldıysa Allah'ın peygamber sana ne yapsın demiş yani. Bir çocuğunu kucağına alacak kadar bir sevgi akmıyor senden yani. Onun için kıymetli kardeşlerim, hani imanın ilk meyvesi merhamettir buyuruyor muhterem üstadım. Sonra da merhametin göstergesi de hizmettir diyor işte. Hizmet de sizde olanı olmayana ulaştırmak demek yani. Burada bir hadis-i şerif naklediliyor kitabımızda çok güzel bir şekilde. Yani Efendimiz böyle kademe kademe bizim gönül dünyamızı nasıl inşa ediyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nebi-i Ekrem Efendimiz bir keresinde sadaka vermek her Müslümanın vazifesidir buyurmuştu. Ashab-ı kiram, sadaka verecek bir şey bulamazsak ne yaparız dediler. Amelelik yapar, hem kendisine faydalı olur, hem de tasadduk eder o kişi buyurdu. Amelelik yaparsınız, sonra da hem kendinize bir kazanç temin eder, hem de tasaddukta bulunursunuz. Peki buna gücümüz yetmese ne olur ya Resulallah? O zaman darda kalana, ihtiyaç sahibine yardım edersiniz buyurdu. Buna da gücülük yetmese ne olur ya Resulallah? İyilik yapmayı tavsiye edersin o zaman. Benim yapacak başka işim yok ama senin imkanın varsa iyilik yapmaya devam et. Bunu da yapamazsak ya Resulallah, o zaman kötülük yapmaktan uzak durun. Bu da sizin için bir sadakadır buyurdu. Elinden hiçbir şey gelmiyorsa bari kötülük yapma yani. Evet, bari kötülük yapma senin için bir sadaka olsun. Gerçekten bu konuda muhterem üstad çok güzel nakiller yapmış yani ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden. Tabii özellikle burada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in biraz da konuyla ilgili olarak bir müminin, bir başka müminin her türlü sıkıntısını, herhangi bir sıkıntısını gidermesini, özellikle de tabii günümüzde de bu çok konuşulan bir konudur. Hani borç verebilmek insanlara, daralan insanlara. Ama tabii burada genelde borç vermek konusu, kıymetli kardeşlerim, biraz daha hayatın akışı içerisinde günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan insanlar için düşünün. Yoksa gitmiş bankalardan kredi almış, ticaretini batırmış, bana borç verin. O da bir işin başka bir tarafı. Bizim derdimiz o değil. Çocuklarına belki imkanları yetmiyor. Evlendirmiş bir evladını, ne bileyim ev almış, ufak bir takviye ihtiyacı var. Buralarda borç vermek hakikaten bizim İslam geleneğinde çok önemli bir İslami güzelliktir değerli kardeşlerim. Malumunuz böyle şimdi hemen hatırıma geldi. Geçmişte Osmanlı medeniyetinde bu zimam defterleri diye çok güzel bir uygulama vardır. Şimdi hatta onu Ramazan'da bazı yerlerde yapıyorlar. Hani gidip böyle bakkallara, marketlere veya bir yerlere alışveriş işlerine borçlu olanların defterlere bir yere borcu yazılanlarını sessizce birileri gidip o defterleri alıp o borçları sildiriveriyorlar. Geçmişte bu daha büyük çapta yapılıyormuş yani. Ama o zaman borçlanan insanların da haramla ilgisi yokmuş yani. Kredi kartlarıyla ilgisi yokmuş kardeşim, onu da söyleyeyim yani. Geliyor hocam diyor, kredi kartını ödeyemedim. Ne kadar borcum vardı kardeşim diyorsun. Şu kadar. Peki faize ne kadar diyorsun? 10 katı. Yıllar geçmiş, artık her şey can boğaza gelmiş, bana yardım edin diyor. Müslüman da yaptığı işin farkında olacak, istediğinin farkında olacak. Yani kendisi harama düşmediği gibi bir başkasının da harama düşmesine sebep olmayacak yani. Evet, İslam gerçekten kıymetli kardeşlerim, her işte iki tarafa da yol veriyor. Misal olarak, yani diyor ki borçluya aman diyor ahirete borçlu gidersin, borcunu öde bir an evvel. Ama alacaklıya da ne olursun diyor müsamaha et. Peki modern sistemler ne yapıyor? Kapitalist sistemler diyor ki borçluya bak o kadar çarelerin var ki imzanı inkar edersin, başka şeyler yaparsın. Sallar gidersin, ödemezsin yani, yıllar geçir ödemezsin. Alacaklıya da git diyor, ciğerini sök, al. İslam bu değil. Alacaklıya merhametli ol diyor. Borçluya da aman, borcunu öde bir an evvel. Ne yap yap? İktisat et, borcunu öde. Büyüklerimizin ifadesiyle, gerekirse borçlu peynir ekmek yesin ama bir an evvel borcunu ödesin. Alacaklıya da merhametli ol diyor. Olur ya, yetmiyordur hakikaten. Biraz daha süre tanı. Ayet-i Kerimeler de bunu söylüyor bize. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanların sıkıntısını gideren insanlarla ilgili çok güzel bir müjdesi var. Buyuruyorlar ki bir kimse bir müminden dünya sıkıntılarından birini giderirse Allah da kıyamet gününde o müminin sıkıntılarından birini giderir. Hatta bir başka tercümede bir kimse bir mümin kardeşinin bir dünya sıkıntısını giderirse maddi veya manevi Allah onun ahiretteki birçok sıkıntısını giderir. Öyle tercüme ediliyor. Bir kimse darda kalana kolaylık gösterirse, Allah Teala da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki ayıplarını örter. Yani ayıpların toplum içinde yayılmasını önler. Ayıpların anlatılması doğru değil. Ha belki kişiyi korumak babından özelde bazı şeyler söylenir. Ama Cenab-ı Hak fuhşiyatın ve kötülüğün müminlerin arasında yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette azap vardır diyor. Yani fuhşiyatın reklamı olmaz yani, edepsizliğin reklamı olmaz. Edepsizlik anlatılmaz, saf zihinleri bozmamak lazım. Onun için de yerine göre ayıpları örtmek ayrıca bir fazilettir. Mümin kul, din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da o kulun yardımındadır. Hatta bu çok meşhur bir hadis-i şerif olduğu için kıymetli kardeşlerim, birçok yerde levha halinde görürsünüz onu. Çok güzel istiflerle bizim kültürümüze yerleşmiş. Hem böyle hat güzelliği hem de mesaj. Yani bizim genelde hattatlarımızın yazdığı hatlar sadece duvarları süslemekten ibaret değil, o duvarlarda çok ciddi mesajlar vermektir. Nedir mesela işte bu? وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ Bir Müslüman, diğer Müslüman kardeşinin yardımında oldukça Allah da o kuluna daima yardım eder. Bir taraftan hattın güzelliğine hayran olursunuz istife ama manasını anlarsanız da size duvarlardan mesajlar gelir. Onu söylüyorum zaman zaman. Camilerimizin duvarları konuşur. Bir eve gittiğimiz zaman duvarlarımız konuşur hatlarla. Bizim kültürümüzde duvarlar konuşur. Ama başka kültürlerde duvarlar daha farklı konuşuyor maalesef yani. Daha farklı konuşuyor. Nü resimlerle konuşuyor, başka şeylerle konuşuyor. Daha farklı şekillerde belki şehvetleri tahrik ediyor. Ama bizim kültürümüzde duvarlar mesajlar verir. Yazılı mesajlar verir daha çok. Resim genelde bizde yasak olduğu için de o resimdeki yasaklık hatlardaki güzelliklerle gerek evlerimize asılan hilyeler, gerek diğer ayet-i kerimelerin istifleri, hadis-i şeriflerin istifleriyle evlerde hem bir manevi bereket, hem göze hitap eden güzellik, hem de duvarlardan insanlara mesajlar yansır. Camilerimize girerken bakarsınız caminin kapısında, mesela Üsküdar'da bizim aşağıdaki yeni camide, Mihrimah Sultan'da, oralarda daha da güzel hatları vardır caminin girişi. Adeta camisizi selamlar. Ne diye selamlar? Bakarsınız, okursunuz. Selamun aleyküm tıptüm fethuluha halidin. Sanki taşlar dile gelir ve size der ki Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Ne güzel yaptınız, camiye giriyorsunuz şimdi. Girin içinde kalın caminin. Değil mi? Ondan sonra bakarsın çıkarken de bir ayetle karşılaşırsınız. İnnallâhe yâfırü zünûbe diye. Allah günahlarınızı affetmiş olarak çıkar gidersiniz inşallah buradan diye. Yani bizim medeniyetimizin taşı toprağa konuşan bir medeniyet kıymetli kardeşlerim. Ama ne yazık ki o medeniyetin birçok güzelliğini kaybettik, çok satıkta kaldık. Maalesef, maalesef o medeniyetimizin zarafeti gitti, kabalıklar kaldı. Medeniyetimizin sessizliği gitti, gürültüler kaldı sokaklarda. Medeniyetimizin merhamete gittiği katılıklar kaldı. Onun için bu medeniyeti yeniden inşa etmek istiyorsak, Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti bize neleri gösteriyorsa kıymetli kardeşlerim, hepsi önemli bizim için. Hepsi önemli, hepsi Allah Resulü'nün mübarek dudaklarından dökülmüş deyip, her bir güzelliği hayatımızı işlemeye gayret etmeliyiz. Evet, mümin bir kul, din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah Teala da o kulun yardımındadır. Amelinin kendisini geriye bıraktığı kişiyi nesebi öne geçirmez. Ben filanların oğluyum, filan hocanın oğluyum, falan zatın evladıyım. Ameline bakar Allah Teala. Evet, bana ne getirdin ey kulum? Bana ananı babanı değil, amelini göster. Evet. Bu hadiste çok meşhurdur, hep duymuşsunuzdur yani. amelinin kendisini geride bıraktığı kişiyi nesebi öne geçirmez. Evet. Onun için de herkes amelini farkında olmalıdır. Ayet-i kerimede yine buyruluyor, eğer borçlu darlık içindeyse bir kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet vermek gerekir. Eğer gerçekleri anlarsanız bunu sadakaya, zekata saymak sizin için daha da hayırlıdır. Yerine göre bakarsınız ihtiyaç içindeyse ona da verirsiniz, yani zekatınıza bile sayabilirsiniz zekata düşüyorsa. Tabii o zekat vermenin şartlarını yerine getirmek suretiyle. Ancak burada tabii çok önemli bir husus da şu, borçlu da bu iyiliği suistimal etmemeli. O da samimi bir şekilde borcunu ödeme niyet ve gayreti içinde olmalı. Aksi takdirde toplumdaki iyilik hislerini söndürür, pek çok insanın zarar görmesine sebep olur. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, şüphesiz sizin hayırlınız borcunu en güzel şekilde ödeyendir. İşte toplumumuzda bugün bir taraftan yani borç verme özelliğimizi kaybettik. Diğer taraftan da borç alanların ödeme gayretleri azaldığı için iki tarafta böyle adeta İslam'ın güzelliğinden kopmuş vaziyette. Ama bunu yapabilen insanlar yerine getiriyorlar hakikaten. İnşallah sohbetimin sonunda unutmam, birkaç güzel misali sizlerle yine paylaşırım. Burada tabii kıymetli kardeşlerim, dolayısıyla muhtaçlara, yolda kalmışlara, borçlulara kol kanat gerip onlara sahip çıkmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat örnek şahsiyetiyle ümmetine talim ettiği mühim bir nebevi ahlak tezahürüdür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmak ise ona ümmet olup mahşerde onu kamç sancağı altında toplanmak ve şefaate uzmasına nail olmak isteyen her müminin birinci vazifesidir. Onun şefaatine nail olmak istiyorsak onun ahlakıyla ahlaklanmak mecburiyetindeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu mevzuda çok güzel örnekleri var değerli kardeşlerim. Onlardan birkaç tanesini muhterem üstadımız kitabına almışlar. Allah razı olsun kendilerinden, çok güzel notlar almışlar buraya. İnşallah bunları sizlerle paylaşayım kıymetli kardeşlerim. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın anlattığına göre babası şehit olduğu zaman bir Yahudi'ye 30 vesk borcu kalmıştı. Yani Hazreti Abdullah şehit olmuş, borcu kalmış. Hazreti Cabir Yahudi'den borcunu ödemek için biraz mühlet talep etti. Verir mi mühlet? Vermez. Ancak Yahudi kabul etmedi. Hazreti Cabir peygambere gelerek Yahudi nezdinde ara buluculuk yapmasını istedi. Ya Resulullah dedi, gittim anlattım bu Yahudi'ye derdimi ama bana mühlet vermiyor. Belki sizi dinler, yardımcı olur musunuz bana? Borcumu ödeyeceğim ama biraz gecikecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 30 vesklik borca bedel bir hurmalığın meyvesini alması için Yahudi ile konuştu. Bak dedi, şurada koca bir bahçe var, gel al bunu. Ama Yahudi baktı şöyle herhalde, bu hurma bahçesi benim borcum karşılığı değil. Yok, ona da razı olmadı. Alacağımı tam alacağım. Lakin yine kabul etmedi. Bunun üzerine Allah Resulü hurmalığa girdi. İçinde biraz yürüdü, dolaştı. Sonra Hazreti Cabir'e hurmaları topla ve borcunu öde dedi. Cabir hurmayı topladı. Yahudi'ye olan 30 vesk borcunu ödedi. Geriye 17 vesk hurma da arttı. Yahudi'nin gözüne az görülmüştü ama Allah Resulü dolaşınca hurmalar çoğaldı orada. Ya. Durumu haber vermek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gitti. Efendimiz ikindi kılıyordu. Namaz bitince Hazreti Cabir artan hurmaları bildirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu Ömer bin Hattab'a haber ver buyurdu. Cabir gidip Hazreti Ömer'e haber verdi. Dedi ki, ya Ömer, bu Yahudi benim bu bahçeyi almadı. Ama gördüğün gibi Resulullah dolaştı bu bahçede. Sonra ona olan borcumuzu ödedik, bir de arttı. Hazreti Ömer dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçenin içinde yürümeye başlayınca hurmanın bereketleneceğini zaten anlamıştım dedi. Allah Resulü'nü Cenab-ı Hak hiç mahcup eder mi yani? Yine Hazreti Cabir'le ilgili Efendimiz'in ayrı bir uygulaması var burada. Çok güzel yani, güzel bir uygulama hakikaten. Bunları böyle tarihte kalmış birer hikaye gibi okumamalıyız değerli kardeşlerim. Bunları kendi dünyamıza böyle hani bir hastanın serumu emdiği gibi emmeliyiz kendi hayatımızı. Bunlar kıyamete kadar kalacak nebevi örnekler. Ne kadarını yapabilirsek tabii. İslam ordusu Zat-ı-Rika gazvesinden dönüyordu. Yine yukarıda ismi geçen Cabir radıyallahu anh, devesi zayıf olduğu için arkadaşlarından geri kalıyordu. Resulullah onun yanına vardı. Cabir, sana ne oldu da geri kaldın diye sordu. Hazreti Cabir durumu anlatınca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir değnek alarak deveye birkaç defa dokundu. Deve bu defa Allah Resulü'nün devesiyle yarışır hale geldi. Resulullah yolda Hazreti Cabir'le sohbet etmeye başladı. Onun yeni evlendiğini, bu sebeple pek çok borcu olduğunu öğrenen Allah Resulü Cabir'e sordu. Ya Cabir, elinde ne var ne yok bir anlatır mısın bakalım? Borcum var ama neyim var bir anlat bakalım. O da yalnız işte bu elindeki devesinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine alemlerin efendisi onu borçtan kurtarmak için devesini kendisine satmasını istedi. Madem borcum var Cabir, devem var, ver deveyi sat bize. Hazreti Cabir, Medine'ye varıncaya kadar binmek şartıyla deveyi sat. Ya Resulallah tamam satayım, paramı alayım ama Medine'ye ben nasıl gideceğim ki yani? Deveyi Medine'de teslim edeyim size. Medine'ye ulaşıncaya da devesi teslim etmek için Resulullah'ın yanına gitti. O sırada kendisini çok sevindiren, diğer insanları da şaşırtan ulvi bir davranışla karşılaştı. Resulullah devenin ücretini ödedi önce, sonra da deveyi de Cafer'e hediye etti. Alışveriş yaptılar yani ne güzel. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatır. Allah Resulü devemin ücretini verip deveyi de bana hediye ettiği zaman tanıdık bir Yahudi'ye rastladım. Bu hadiseyi ona anlattım. Yahudi hayretler içinde demek hem devenin parasını verdi hem de deveyi sana hibe etti ha sözünü tekrar etti. Ben de her defasında evet dedim bizim peygamberimiz böyle bir peygamber. Tam buna benzer bir hadiseyi bu cemaat özel bir cemaat maşallah bir anlatmak isterim. Allah rahmet eylesin merhum Musa Topbaş Efendi üstadımız kış dönemlerinde umreye giderdi. Bir umre yolculuğuna başlamadan önce uğurlamak için gitmiştim. Dedi ki Abdullah Bey ya siz bu Altınok dergisinde uğraşıyorsunuz nasıl vaziyetiniz? Efendim iyiyiz elhamdülillah götürüyoruz dedi. Ya benim dedi biraz birikmiş param var dedi. Şimdi bana lazım değil bu para. İstersen size borç vereyim ama Mayıs'ta geldiğimde alırım dedi. Oh dedim ne güzel ya. Kasım'dan Mayıs'a kadar faizsiz, ondan sonra getirisi bize borç. Kimdi kim verecek o da parayı? Olur efendim dedim, Allah razı olsun. Çok makbule geçer. İhtiyacımız da var hakkında dedim yani. Al dedi o zaman dedim. Ama tabii onun hassasiyetini bildiğim için Allah da imkan verdi. Mayıs'ta döndü mübarek. Umre'den döndü, hemen ertesi gün ne kadarsa hazırladım. Efendim Allah razı olsun. Kasım ayında giderken bize borç vermiştiniz. İşimizi çok gördü. Elhamdülillah kimseye muhtaç da olmadık. Sağdan soldan borç da istemedik. Bu zaten bir Allah için bir hizmet. Çok teşekkür ederiz. Bu da verdiğiniz parayı da getirdim. Aferin evladım dedi. İnsan borcuna sadık olacak dedi. Biraz durduk, oturduk. Sonra dedi ki, Abdullah Bey dedi, sen bu parayı alsan tekrar dedi, şuralara, şuralara, şuralara benim hayrım olur, hatta Dağıstan olur mu dedi. Dedim ki ya bu mübarek zatlar nasıl bize iş öğretiyorlar? Evet. Bak önce bir borç veriyor, bir sevaba giriyor. Demek ki onu zihninde bir hayır olarak düşünmüş ama bu hayrı çoğaltıyor. Hani giderken de diyebilirdi belki ama herhalde o anda bir borç vermenin de güzelliğini bizlere öğretmek için de bak ben size borç vereyim. Sonra siz de borcunuzu derdine düşün. Birçok yönlerden Allah dostları böyle insanları hakikaten hem irşad ediyorlar hem de müstesna örnekler oluyorlar değerli kardeşlerim. Onun için İslam'ın güzelliklerini böyle hepimiz farklı şekillerde yaşama gayretleri içerisinde olmalıyız. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh efendimize bir zat geliyor ve diyor ki ben bir adama borç verdim. Verdiğimden de daha fazla vermesini şart koştum dedi. Bak ben sana bunu vereceğim ama 100 veriyorum. Sen bana sonra 110 vereceksin misal olarak. Abdullah radıyallahu anh, aa dedi bu faiz olur. 100 vereceksen 110 olmaz. 100 vereceksen 100 alacaksın. O şahıs bana ne yapmamı emredersin deyince de İbn Ömer Hazretleri şöyle dedi. Borç vermek üç şekilde olur. Bir, Allah rızası için borç verirsin. Allah senden razı olur ve Allah sana sevap verir. İkincisi, arkadaşını razı etmek için borç verirsin. O zaman da arkadaşın senden hoşnut olur. Üçüncüsüne gelince dikkat et. Helal malınla haram mal almak için borç verirsin. Helal malınla haram mal almak için borç verirsin ki bu da faiz olur. Evet. O zat tekrar o halde bana ne yapmamı emredersin dediğinde Abdullah İbni Ömer şöyle cevap verdi. Malumunuz bu Abdullah İbni Ömer Hazreti Ömer'in oğlu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a öyle bir bağlılığı, öyle bir sevdası, öyle bir teslimiyeti var ki onun ifadesiyle benim diyor şu iki gözüm ondan ne görürse ben sadece onu bilirim. Onu bilirim, onu yaparım. Bir gün Medine-i Münevvere'de giderken bir Medine'de meydanda şöyle bir atını çevirmiş bu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Hemen koşmuşlar, hayrola demişler, bir şey mi düşürdün yere, bir şey mi var? Yok demiş, yok. Ben bir gün buradan gidiyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Peygamber burada atını çevirdi. İyi de demişler ki Resulullah'ın bir işi varmıştır, çevirmiş. Sen niye çeviriyorsun ki? Bakın demiş, siz o mantığınızı kendinize saklayın. Ben demiş, bu iş gözüm ondan ne görürse hiç sormam nedendi, niçindi diye ondan gördüğümü yaparım. Onun işi varmış, çevirmiş. Benim işim yok ama buradan geçerken onu hatırladım. Atamı çevirdim diye günaha mı girdim sanki yani? Resulullah'ın yaptığını yaptım burada ben demiş. Böyle bir sahabi işte bu yani. Hepsinde bu heyecan var sahabilerin. Hepsinde bu güzellik var kıymetli kardeşlerim. Onun için Efendimiz'e ittibada biz o sahabilere örnek almalıyız. Onun için Efendimiz benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız size yolu gösterir diyor. Hangisine meşrebiniz uyuyorsa bir gün Ebu Bekir Efendimiz'in peşine düşün. Hazreti Ömer'le arkadaş olun, Hazreti Osman'la. Hanımlar olarak bir gün Hazreti Ayşe'mizin peşini düşün. Onu anlamaya çalışın. Hazreti Sevde annemizin, Hazreti Zeynep annemizin, ne bileyim Hazreti Fatıma'mızın hangisine gönlünüz böyle akıp gidiyorsa, hangisine tutunursanız sizi güzelliğe taşıyacaktır sahabiler. O bakımdan hani Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh deyince arada bu kısa bilgiyi de vermek istedim. Onun üzerine Abdullah diyor ki fazlasıyla verme şartını yazdığın sayfayı yırtmanı tavsiye ederim. Öyle yazmış çünkü. Ben sana borç veriyorum ama bana dönüşte biraz fazla ödeyeceksin diye yazınca Abdullah İbni Ömer Yok demiş, olmaz. Yani o faiz şartını iptal etmeni tavsiye ederim. Sana verdiğin kadar öderse onu kabul et. Verdiğinden daha az getirirse onu kabul ettiğin takdirde de ecir ve sevap kazanırsın. Ben sana iki yol gösteriyorum. Bunları yap. İnşallah vaktim az kaldı ama burada çok güzel bir Hazreti Mevlana şeyi var. Onu da teberken okuyayım yani. Mevlana muhtaca ve yolda kalmışa yardım etmenin ehemmiyetini şöyle hikaye eder. Büyük pir Bayezid Bistami hac ve umre yapmak için Mekke'ye doğru süratle gidiyordu. Her gittiği şehirde oradaki maneviyat erbabını araştırıyor. Bu beldede basire sahibi kim var diye önüne gelene soruyordu. Çünkü nereye sefer yaparsa yapsın, evvela hak dostlarını bulmanın zaruri olduğuna inanıyordu. Şimdi Mevlana bazı hikayeleri anlatırken birçok meseleye temas ediyor. Diyor ki bir yere uğradıysanız önce bir hak dostları var mı orada onu bir sorun. Evet, Bayezid Bistami de gittiği her şehirde önce bir hak dostu var mı onun derdine düşüyor ve sonra da o hak dostunu bulup onunla sohbet ediyor. Çünkü diyor, şayet bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz diye buyuruyor Cenab-ı Hak. Musa Aleyhisselam dahi ledünni ilme sahip Hızır'ı ziyaretle emredilmişti. Bayezid, hilal gibi süzgün, uzun boylu bir pir gördü ki onda velilerin ruhaniyeti vardı. Gözleri dünyaya ama, kalbi ise güneş gibiydi. Bayezid o pirin karşısına oturdu. Pir ona, ey Bayezid nereye gidiyorsun? Gurbet eşyasını nereye taşıyorsun diye sordu. Bayezid de hacca gitmek niyetindeyim. 200 dirhem de param var dedi. Bayezid böyle deyince, pir ey Bayezid, o dünyalığının bir miktarını Allah yolundaki muhtaçlara, gariplere, biçarelere dağıt. Onların gönüllerine gir ki ruhunun ufku açılsın. İlk defa gönlünü haccettir. Evet, ilk defa gönlünü haccettir. Ondan sonra rakik bir gönülle de o nazik hac yolculuğuna devam et. Çünkü Kâbe Allah'ın hane-i birri, iyilik hanesi, yani ziyaret edilmesi farz ve sevabı mucib olan bir beytidir. Ama insan kalbi bir sır hazinesidir. Kâbe, Azeroğlu İbrahim'in binasıdır. Gönülü ise celil ve ekber olan Allah'ın nazargahıdır. Eğer sende basiret varsa önce gönül Kâbesini tavaf et. Topraktan yapılmış sandığın Kâbe'nin asıl manası budur dedi. Şunu iyi bil ki sen Allah'ın nazargahı olan bir gönlü incitir, kırarsan, Kâbe'ye yaya olarak gitsen, kazandığın sevap gönül kırmanın günahını dengeleyemez. Bakın ne kadar ince, yani Bayezid Bistami'yi konuşturuyor Hazreti Mevlana. Şunu iyi bil ki sen Allah'ın nazargahı olan bir gönlü incitir, kırarsan, Kâbe'ye yaya olarak gitsen, kazandığın sevap gönül kırmanın günahını dengeleyemez. Sen varını yoğunu, malını mülkünü ver de bir gönül yap. Yap da o gönül mezarda, o kapkara gecede sana bir ışık ve nur olsun. Evet. Allah'ın huzuruna altın dolu binlerce keseler götürsen, Cenab-ı Hak bize bir şey getirmek istiyorsan, kazanılmış bir gönül getir. Çünkü altın, gümüş bizim için bir şey değil. Eğer bizi ve rızamızı istiyorsan, bunun ancak bir gönül kazanmaya bağlı olduğunu unutma buyurur. Hakkın nurunun insandaki tecellisini görmek için kalp gözün iyice açılsın. Bayezid, pirin bu nüktelerini kavradı, gönlü sohbetle, merhametin esrarından bir hisse aldı. Huzur ve vecd içinde de sonra hac yolculuğuna devam et. Evet. Demek ki gönlü kazanmak işte bu tip böyle güzelliklerle oluyor değerli kardeşlerim. Bu bakımdan matemlerin civarında bulunmak, toplumdaki kanadı kırık bir kuş gibi hizmet ve himmete muhtaç olanları sevindirmek, borç ve yolculuk sebebiyle darda kalanlara yardım etmek gibi içtimai ibadetler, kamil insan hüviyeti kazanmanın en mühim vesileleridir. Kamil bir mümin, Halık'ın nazarıyla mahlukata baktığından ilahi ahlaka bürünür ve daima ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşar. Burada Ahmed er-Rufai Hazretleri'nden de çok güzel bir nakil var yine. Ahmed er-Rufai Hazretleri rahmetullahi aleyh her gördüğü şahsa selam verir. Bir köy veya kasabadan birinin hasta olduğunu duysa ilk fırsatta ziyaretine giderdi. Yolculuk esnasında karşılaştığı amaların ellerinden tutar, gidecekleri yere kadar götürüverirdi. Bir ihtiyarla karşılaşacak olsa elindeki yüke yardım eder, etrafındaki dostlarına Peygamber Efendimizin de şu hadis-i şerifiyle nasihatta bulunurdu. Kim bir ihtiyara hürmet ve yardım ederse Allah Teala da ona ihtiyarlığında hürmet ve hizmet edecek bir kimseyi ihsan eder. Şehir dışına yapmış olduğu seyahatlerden dönüşte ormana gider, odun keser, merkebine yükleyerek şehre getirir. Bu odunları da dullara, kimsesizlere, fakir ve muhtaçlara dağıtırdı. Bir mürşit Ahmed er-Rufai Hazretleri ama ormanda odun toplamayı kendine öyle yük falan görmüyor yani. Gidiyor ormandan odun topluyor. Orada çünkü insanların oduna ihtiyacı var. Orada köyde yaşayan insanın belki oduna ihtiyacı var. Alıyor odunları dul kadınlara, kimsesizlere, fakirlere, muhtaçlara dağıtıyor. Mecnun ve kötürümlerin hizmetlerine koşar, elbiselerini temizler, onlarla oturup sohbet eder, yemeklerini kendi elleriyle getirir ve yedirirdi. Sonra da onlardan dua etmelerini isterdi. Müritlerine de bu gibi acizleri ziyaret müstehap değil, vaciptir derdi. Evet, acizleri, ihtiyaç içinde olan insanları ziyaret etmek böyle sadece müstehap değil, vaciptir diye ifade ederlerdi. Bir gün oyun oynayan çocukların yanından geçmişti Ahmed er-Rufai Hazretleri. Birkaç çocuk Ahmed er-Rufai Hazretleri'nin manevi heybetinden korkup kaçtılar. Hazreti Pir derhal arkalarından koştu, büyük bir şefkat ve muhabbetle onları bağrına basıp gönüllerini fethetti. Yavrularım dedi, görüyorsunuz ki ben de aciz bir kulum. Sizi endişelendirdiysem haklarınızı helal edin. Tabii mahalle çocukları, koca Ahmed er-Rufai Hazretleri geliyor. Biz de burada koşuyoruz, aman bir şeylik yapmayalım demişler ama Hazret çocuklar kaçtılar gittiler deyip bırakmamış. Gezmiş arkalarından, kucaklamış onları. İslam büyükleri hep böyle güzellikler yaşıyor değerli kardeşlerim. İnşallah bizim hani asıl saadetten günümüze faziletler medeniyeti diye ifade ettiğimiz bu emsalsiz örnekleri inşallah kendi günlük hayatımıza taşımaya, evlatlarımıza bunları öğretmeye, yeni nesillerimize gerçekten bu güzelliklerle buluşturmaya gayret edelim inşallah. Yeniden izzetli bir ümmet olmak istiyorsak ancak bunlarla izzetli bir ümmet oluruz. Gerçekten yeniden izzetli, haysiyetli, şerefli, güçlü bir ümmet olmak istiyorsak bu İslam'ın güzelliklerini yaşamakla mümkündür. Cenab-ı Hak bu noktada inşallah hepimize gerçekten gayretler versin. Bu gayretlerde bizleri muvaffak eylesin efendim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.